Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle geçtiğimiz hafta başlamış olduğumuz Hucurat Suresinin 10. ayet-i kerimesi üzerinde müsahabe etmeye, sohbet etmeye, konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hatırlayacağınız üzere bu ayet-i kerimede Rabbimiz mealen bütün müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmekten sakının ki onun rahmetine erişesiniz buyurmuştu. Bu ayet-i kerimede zikredilen müminlerin diğer müminlerdeki hususiyetleri, bağları, alakalarının kardeşlik esası üzerine olması gerektiğini geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Müminler müminleri başka bir şey olarak değil, hep birbirinin kardeşi olarak görürler. Bu şekilde muamele ederler birbirlerine. Ve yine müminlerin bu kardeşliği soy, ırk, millet kardeşliğinden ötedir. Aynı anneden babadan gelmekten daha ziyade İslam'da bir ideal, bir fikir birliği vardır. İman bağı onları birbirine kardeş kılmıştır. Bu sadece teoride olan, sadece düşünce planında olan, ideal olarak konuşulan ama hayata geçmeyen kuru bir iddia değildir. Gerek bu ayet-i kerimelerin indiği dönemde Peygamber Efendimiz'in ashabı arasında, gerekse daha sonraki dönemlerde İslam'ın iman bağıyla birbirine bağladığı müminler gerçekten kardeşten öte birbirine yakın olmuşlar. Birbirleriyle her şeylerini paylaşmışlar ve mümin mümini başkasına tercih eder olmuştur. Böyle zamanlarda, imanın birbirlerine perçinlediği zamanlarda müminler yükselmiş, yücelmiş, birlik tesis etmiş, tek kuvvet olarak aynı ideal uğrunda kenetlenerek büyük başarılara imza atmıştır. Fakat imanın zaafa uğradığı, kardeşliğin zedelendiği, insanların birbirlerini ırklara, kabilelere, gruplara böldüğü, hemşericiliğin veya herhangi bir millete mensubiyetin öne çıktığı durumlarda da iman bağları zayıfladığı için kardeşlik bağları zayıflamış ve müminler arasında İhtilaflar, ayrılıklar zuhur etmiş. Kalpler birbirinden ayrıldığı gibi, eller kenetlenmediği gibi milletler yavaş yavaş bölünmüş ve nihayet İslam birliği çatırdayarak kafirlere, İslam düşmanlarına gün doğmuştur. O halde bugün kaybettiğimiz şey bellidir. Kazanmamız gereken şey de bellidir. Ve biz müminler olarak işte Allah'ın ve Resulünün sınırlarını çizdiği, nasıl olacağını gösterdiği şekilde tekrar iman etmek ve tekrar kardeş olmak zorundayız. Şimdi geçtiğimiz hafta vaat ettiğim üzere bu hafta sizlerle bu kardeşlik hukukunun içeriğinin nasıl olması gerektiği üzerinde bazı hadis-i şerifler paylaşmaya çalışacağım. Geçtiğimiz hafta Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesini ve Tevbe suresinin 23. ayet-i kerimesini zikretmiştim. Bu ayetlerde Rabbimiz müminlerin, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselerin, böyle bir toplumun, mümin topluluğun iman olmadığı müddetçe, Allah ve Resulüne düşman oldukları müddetçe babalarıyla, oğullarıyla, kardeşleriyle yahut akrabalarıyla dostluk kurduğunu göremezsin buyurmuştur Rabbimiz. Yani onun dostluk ölçüsü, insanlara, hayata bakış tarzı iman eksenliydi. Tevbe suresindeki ayet-i kerime de ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli, sırdaş, dost, arkadaş edinmeyin buyurmuştu. O halde biz elbette bizimle akraba olan insanlarla insani münasebetlerimizi devam ettiririz. Beşeri hukukun gerektirdiği sevgi, saygı, hürmet vesaire devam eder. Fakat bu onlara aşırı bir muhabbet duymayı, onlarla sıkı fıkı olmayı gerektirmez. Bu manada mümin sevdiğini ve nefret ettiğini iman ölçüsünde tahlil eder ve bir insanın sadece akrabası olması mümin olmadığı müddetçe ona sevgi ve dostluk kurmasına gerektirmez. Bu kardeşliğin müminler arasında teoride kalmadığını yine geçtiğimiz hafta Evs ve Hazreç kabilelerinin birbirlerine kardeş olarak, mümin kardeşler olarak kucak açmalarını ve yine muhacir ile ensar arasında Peygamber Efendimizin tesis ettiği kardeşlikle perçinlendiğini söylemiştim. Şimdi müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir hukukları olmalıdır? Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçını zikretmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayette. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Müslim ve İbn-i Mace'de yer alan diğer bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allah kula yardım eder. Buhari'de yer alan çokça tekrar edilen bir hadis-i şerifte de müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta tıpkı bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğu zaman diğer organlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Birbirinize hasetleşmeyin. Almayacağınız bir malın fiyatını müşteri kızıştırmak için arttırmayın. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Birbirinize darılıp küsmeyin. Birinizin alışverişi tamamlanmadan diğeri araya girmesin. Ey Allah'ın kulları, böyle davranarak kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulüm ve haksızlık yapmaz, yardımı kesmez ve onu hakir görmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduktan sonra 3 defa göğsünü işaret etmiş ve takva işte buradadır buyurmuştur. Devamla Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi bir kimseye şer olarak yeter. Bir Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Bu ve benzeri hadislerde hepimizin rahatça görebileceği gibi mümin bir mümin kardeşinin arkasından iş çevirmez, onu zor durumda, düşmanın elinde, zalimin elinde bırakmaz. Her zaman en kötü gününde en yakınında olur, en büyük desteği olur. Hatta müminin bir başka mümin için istediği, arzuladığı şey kendinden fedakarlık yapmaya bile götürür. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz kendi nefsiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için de arzu etmedikçe kemaliyle iman etmiş olmazsınız buyurmuştu. O halde İman sadece kuru bir iddia değildir. İman birlikte insanların Allah'a gittiği, el ele vererek, kol kola girerek aynı hedef uğrunda, aynı ideal uğrunda dünyayı, dünyanın zorluklarını beraberce göğüsledikleri, Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri kardeşçe paylaştıkları, her türlü zulme beraberce karşı durdukları bir güç olmalıdır, bir imkan olmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurmuştur. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, zalim kimseye yardım nasıl olur? Mazlumu anladık, onu zalimin elinden kurtararak yardım etmiş oluruz ama zalim bir insana biz nasıl yardım edebiliriz deyince, ona zulümden el çektirmek, işte bu o zalime yardım etmek demektir. Bir insanın zulmüne engel olmak, onun zalim olmasına fırsat vermemek, mazlumun yanında yer almak, iki kimse için de yardımdır, kardeşliktir. Ve Peygamber Efendimiz bize zulme seyirci kalmamayı öğretir. Hadis-i şeriflerde yine aşağı yukarı hepsinde zikredilen bir husus, bir Müslümanın ihtiyacına yardım eden kimsenin Allah tarafından yardıma mazhar olacağını, Allah'ın o yardım eden kimseye muhakkak yardım edeceğini ifade buyurmaktadır. Bu manada Allah Müslümanları birbirine zimmetlemiştir. Fakiri zengine, mazlumu mağduru, güç ve imkan sahibi kimselere ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki muhtaçları da yine güç, mal, mevki, iktidar sahibi diğer müminlere, diğer bölgedeki geniş imkanlı, varlıklı kimselere zimmetlemiştir. Müslümanlar bu manada birbirlerini sevdikleri gibi birbirlerinden haberdar olurlar. Birisinin çektiği sıkıntı, diğerinin uyuyamamasına, rahat yatamamasına sebep olur. Bir Müslümanın acısını yüreğinden hisseden diğer bir mümin, o acıyı gidermek için elinden gelen her şeyi yapar. Bu manada acıyı böylesine derinden hisseden, Müslümanın, müminin derdine ortak olan mümin, Allah'ın sevgisine de mazhar olmuş, nail olmuş, bahtiyar kimsedir. Fakat her şeyin özü, imanın özü, takvanın özü, kardeşliğin yine özü kalptir. Kalp ne kadar sağlam olursa, kalp ne kadar imanla, takva ile dolu olursa, oradan kardeşçe ameller zuhur eder, ortaya çıkar. Ayet-i kerimenin devamında fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullah buyurulmaktadır. Demek ki müminler arasında zaman zaman böyle bir kardeşlik tesis edilmesine rağmen bir takım sıkıntılar, ihtilaflar zuhur edebilir, ortaya çıkabilir. Bu durumda diğer müminler bu hale yine seyirci kalmazlar, araya girerek adaletle, kardeşçe onları barıştırmaya, ıslah etmeye çalışırlar. Fakat bu sulhu, bu barışı temin ederken, buna çalışırken, özellikle Allah'a duydukları takvayı kendilerine rehber edinmelidirler. Herhangi bir tarafa gereğinden fazla meylederek karşı tarafa zulmetmemelidirler. Bir zulme mani olmaya çalışırken bir başka zulme sebep olmamalıdırlar. Bu da ancak kalbinde takvayı derinden hisseden müminler için mümkündür. Bu ayet-i kerimeden sonra Rabbimiz kardeşliği zedeleyen diğer hususlara işaret ediyor. İnşallah önümüzdeki hafta bir ayet programımızda o kısma da göz atmaya çalışacağız. Bir hadis. An Ebi Ya'la Şeddad İbni Evs radıyallahu anh annin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. El keyyisu men dâne nefse ve amile lima ba'del mevt vel acizu men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâhil emâni. Ebu Ya'la Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi de nefsini duygularının ardına düşüren ve Allah'tan dileklerde bulunup duran, bunu yeterli gören kimsedir. Bu hadis-i şerifi Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bize akıllı ve aciz kişiyi tanımlamıştır. Akıllı günümüzde nereden olduğu önemli değil, çok para kazanan, bir an önce köşeyi dönen, işini her durumda yalanla dolanla da olsa halleden kimse olarak maalesef anlaşılmaktadır. Günümüzde toplumumuzda nereden yaptığı, nasıl ele geçirdiği önemli değil, bir mevkiye gelen, çok kısa zamanda kaba tabiriyle parayı vuran insanlar akıllı olarak kabul edilmektedir. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çağlara olması gereken bir akıl ölçüsü koymuştur. Akıllı kişi nefsine hakim olan kişidir. İlk tanım bu. Yani insanın aklına gelen, gönlüne düşen her türlü hevese, her türlü istek ve arzuya uyması, onun peşinden sürüklenmesi akıllı olmadığını gösterir. Akıllı kişi seçim yapar. Hangi isteğinin sonucunda kendisini nereye götüreceğini fark eder. O isteklerinin kulu kölesi değildir. Kendisini hayra sevk etmeyen, sonunda acı ve pişmanlıklara sebep olacak yollardan aklıyla uzak durur. Yine akıllı kişi bu manada nefsine hitap eden günahlardan uzak durduğu gibi nefsine hitap eden arkadaştan, işten, eşten, çevreden de uzak durur. Çünkü her ne kadar kendisi günahtan tiksinse de uzak dursa da kötü arkadaş, kötü çevre bir müddet sonra onu o istemediği günahları, kötülükleri yapmaya sevk edebilir. İşte akıllı kimse nefsinin isteğine, arzusuna tabi olmayan, onun peşinde sürüklenip gitmeyen, isteklerini, arzularını aklı çerçevesinde yönetebilen kimsedir. Nereden geldiğini düşünmeden önüne konan her şeyi yiyen, helal mi haram mı olduğuna bakmadan her türlü yere uzanmaya, her türlü şeyden nemalanmaya çalışan insan elbette sonunda pişmanlıkla dolu bir hayatı tercih etmiş demektir. İşte akıl aslında gözün öteleri görmesi, sonraki pişmanlık dolu hayata insanı düşürmemesi demektir. Anlık bir arzuyla, geçici bir zevkle uzun hayatını veya hayatının sonrakinde karşısına çıkacak ikinci dünyayı, ahiret hayatını heder etmemek demektir. Hapishanelere baktığımız zaman oradaki pek çok insanın anlık bir gaflete düşerek, anlık bir hevese, arzuya uyarak, öfkesinin veya çeşitli duygularının kurbanı olarak ömür boyu pişmanlık çektiğini ifade eden insanlarla dolu olduğunu görürüz. O halde biz aklımızı Allah'ın bizi seçkin kılmak için, kötülüklerden uzak tutmak için verdiği o aklımızı gerektiği yerde kullanmalı ve bizi pişmanlığa, kötülüğe götürecek her türlü yanlış yoldan uzak durmalıyız. Yine Peygamber Efendimizin akıllı kişiyle ilgili bir başka tarifi, bir başka işareti de akıllı kimsenin ölüm sonrası için çalıştığını ifade buyurmasıdır. Gerçekten hayata baktığımız zaman görürüz ki insanlar çocukluk ve gençlik çağlarında orta yaş ve emeklilik zamanlarına hazırlanarak geçirirler. Nefislerine zor gelmesine rağmen çalışarak, okul okuyarak, çeşitli meslekler öğrenmeye çalışarak, aslında yatıp dinlenmeyi, gezip tozmayı arzu ettiği zamanlarda bile insan daha sonrasını düşünerek hazırlık yapar. Bilir ki şu an gücü yerindedir, şu an çalışma için en önemli, en verimli zamanlardır. Eğer bu zamanları değerlendiremezse ömrünün ilerleyen safahatında artık güçten düştüğü, her şeye gücünün yetmediği aşamalarda bugün boş geçirdiği zamanın telafi edilemez hüsranını yaşayacaktır. İşte bu şekilde, yani dünya hayatındayken gençliğini, çocukluğunu iyi değerlendiremeyen, kendi branşıyla ilgili ön hazırlıkları tamamlamayan insanlar daha sonraki dönemlerinde büyük acı ve pişmanlıklar yaşarlar. Ama en büyük pişmanlık, en büyük acı, geri dönülemez, telafi edilemez en büyük yanlış ise dünya hayatının boşa geçirilmesidir. Çünkü insan geçici dünya hayatında 10 yılda yaşasa, 80 yılda yaşasa sonunda bu dünya sona ermiştir, sona erecektir. Dünyaya gelip de ölmeyen kimse yoktur. Biz biliyoruz ki dünya mutlak adaletin, mutlak eşitliğin olmadığı bir mekan. Ve yine biliyoruz ki hepimizin içinde sonsuz bir hayata duyulan özlem var. Rabbimiz bize sonsuzluğa hasret duyan bir ruh nasip etmiş. Bu ruh bize sonsuz bir hayatın var olduğunun işareti. Eğer sonsuz bir hayat olmamış olsa, ölümden sonra bir hayat olmamış olsa, orada adalet tesis edilmemiş olsa, insanın bu dünyadaki eşitsizliklere, kötülüklere, yanlışlara tahammül etmesi imkansız. Çünkü nice zalim var ki hayatı insan kanı dökmekle, insan öldürmekle, insanlara zulmetmekle geçmiş, fakat bu dünyada yaptığının cezasını görmemiş. Aksine olabildiğince rahat ve konfor içinde yaşamış. Böyle bir durumda o zalim 60 yaşında, 80 yaşında öldüğünde ona bu yaptıklarının cezası nerede ve nasıl uygulanacak? Şayet insan ahirete inanmamış olsa, bu dünya gereksiz, anlamsız ve başıboş olur. Öyleyse mutlak adaletin olduğu, herkesin yaptığının bulunduğu bir dünya olması lazım. İşte biz müminler olarak ahirete bu sebeple inanıyoruz. Allah'ın ahirette herkese yaptığının karşılığını er geç ama noksansız olarak vereceğine inanıyoruz. İşte mümin akıllı bir insan olarak ölümden sonra karşısına çıkacak amel defterinin yaptıklarının iyi olmasını temenni eder. Buna göre hazırlanır. Hadis-i şerifin devamında aciz kişi ise nefsini duygularının ardına düşüren ve Allah'tan dileklerde bulunup durandır. Kuruntularda bulunan kimsedir. Yani biraz önce akıllı kişiyi tarif ederken söylediğim gibi akıllı kimse duygularını, düşüncelerini frenleyen kimseyken aciz, zavallı, aptal diyebileceğimiz insan ise her türlü durumda sadece duygularına göre hareket eden ve pişmanlıklarla örülü bir hayat kurandır. Diğer yandan aciz kimse, zavallı kimse, acınacak, akılsız kimse Allah'tan umulmadık, olmadık şeyler temenni eder durur. Hayat kuruntulardan ibarettir. Ben keşke şöyle olsam, keşke böyle olsam diyerek hayatını hiç çalışmadığı şeylerin beklentisiyle heder eder. Rabbimiz bize ölmeden önce uyanmayı, ölmeden önce aklımızı başımıza devşirmeyi ve nihayet ölümden sonraki hayata daha bu dünyadayken gerektiği gibi hazırlık yapmayı nasip etsin diyerek bu bölümü de noktalayalım. Şimdi bir kısa programımıza geçebiliriz. Bir kısa. Halife Hişam bin Abdülmelik bir gün Ebu Hazm Mekki'ye devlet işlerinde kurtuluşun yolu nedir diye sorar. Ebu Hazm kuddise sirruh, aldığın her kuruşu helal yerden almalı ve hakkı olan yere sarf etmelisin buyururlar. Halife şaşırır. Peki buna kimin gücü yeter ki? Ebu Hazm şöyle cevap verir. Cehennemden kaçan, cenneti arayan ve Rahman'ın rızasına talip olan kimsenin. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten idarecilik, insanların önüne geçmek, onları emiri olmak, onlara hükmetmek, idare etmek, onların malı üzerinde tasarrufta bulunmak, onların ileride başlarına ne geleceğine karar vermek büyük bir sorumluluktur. Ateşten bir gömlektir. Hepimiz biliriz Hazreti Ömer'in adaletini. Vefatına yakın kendisinden sonra onun yerine halife olarak oğlunu getirmesini istediklerinde o bir aileden bir kurban yeter der. Gerçekten idareciliğe bu gözle bakan, insanların mallarına emanet şuuruyla yaklaşan ve takvayla muamele eden, İnsanlar arasını telif etmeye çalışan kimse idareciliği kolay kolay istemez. Mümkün olduğu kadar bundan uzak durur. Biraz önce dediğim gibi idarecilik sonuçta ateşten bir gömlektir. Fakat idareciliği sadece daha fazla kazanmak, insanlara hükmetmek için bir araç olarak gören insan ise maalesef bu ateşten gömleği giymiş, hem dünyada hem de ahirette büyük bir vebal yüklenmiş demektir. İnsanın emri altındaki kimseler ne kadar çoğalırsa, onlar üzerindeki sorumluluğu ve selahiyeti ne kadar artarsa, vebali ve yükü de o kadar artar. Bu yükü taşımak, insanların dertlerine derman olmak, büyük bir ecir, büyük bir fırsat olduğu gibi, bunun hakkını yerine getirememek de insan için büyük bir hüsran sebebidir. Bugün dünyada parmakla gösterilen ve haline gıpta edilen nice insanlar vardır ki, ahirette yine başına gelen felaketler sebebiyle parmak gösterilecek, belki de parmak ısırılacaktır. Ne hallere düştü diye üzülünecektir. Peki böyle bir feci akıbetten kurtulmanın yolu nedir? Takvadır. Cehennemde yanmaktan korkmak, cennete kavuşmayı ummak ve Allah'ın razı olacağı bir hayat, bir emanet şuuruyla hareket etmektir. Aksi halde idarecilik insana bu dünyada bir fazilet, bir büyüklükmüş gibi gelse de ahirette büyük bir acı sebebi olabilir. Rabbimiz üzerimizde taşıdığımız sorumlulukların hakkını vermeyi hepimize nasip etsin. Bizi ahirette bu dünya hayatı sebebiyle pişman olan kulları olmaktan korusun. Bizi huzuruna razı olduğu ve insanların dualarını yüklenmiş, insanların gönüllerini yüklenmiş kimselerden olmayı nasip etsin. Gelecek hafta yine bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.